Kitap adı İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Ünite 4 Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması Birleşmiş Milletler Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması Yazar Yardımcı Doçent Doktor Uğur Kara Editörler Profesör Doktor Ayşe Işıl Karakaş Yardımcı Doçent Doktor İlker Gökhan Şen amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra Birleşmiş Milletler Şartı'nın öngördüğü insan hakları rejimini anlatabilecek, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinin getirdiği insan hakları denetim mekanizmalarını sıralayabilecek, medeni ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesini tanımlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar Birleşmiş Milletler Şartı, İnsan Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, 1503 usulü, 1235 usulü, İnsan Hakları Komitesi, Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi içindekiler, giriş, Birleşmiş Milletler Şartı zemininde insan haklarının korunması. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri zemininde insan haklarının korunması. Konu anlatımı başlıyor. Giriş 1930'lu yıllar. Almanya başta olmak üzere Avrupa'da otoriter ve totaliter diktatörlüklerin yükselişine sahne olmuştur. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı ile sonuçlanan bu süreç, ağır insan hakları ihlallerine sahne olmuştur. İnsanlığa karşı işlenen suçların zirve noktasını Yahudi soykırımı teşkil etmektedir. Bu acı tecrübelerden alınan derslerin ilk somut sonucu, barışı ve insan haklarını daha etkin bir şekilde koruyacağı düşünülen Birleşmiş Milletler'in kurulmasıdır. Gerçekten de İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması, milletler cemiyetinin barışı korumada başarısız ve etkisiz kaldığının açık bir göstergesi olmuştur. Bu nedenle bu savaş milletler cemiyetinin fiilen sonunu hazırlamıştır. 1945 yılında Birleşmiş Milletler Şartı Sözleşmesi ile kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü, milletler cemiyetinin yerini almıştır. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kuruluş sözleşmesinde insan haklarına sıklıkla vurguda bulunulması ve aynı tarihsel süreçte 1948 yılında Birleşmiş Milletler'in insan hakları evrensel bildirisini ilan etmesi, insan haklarını güvence altına alma arayışlarının somut göstergeleridir. Bu ünitede ilk olarak Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna değinilecek ve Birleşmiş Milletler Şartı'nda insan haklarına ilişkin kuralların ele alınış biçimi incelenecektir. Daha sonra, Birleşmiş Milletler Şartı zemininde insan haklarını koruma mekanizmalarının gelişimi ile İnsan Hakları Komisyonu'nun kuruluşu ve faaliyetleri ele alınacaktır. Son olarak, Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri zemininde insan haklarının korunması konusuna değinilecektir. Bu çerçevede şu sözleşmelerin öngördüğü denetim mekanizmaları anlatılacaktır. Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi MSHUS Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Sözleşmesi kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi, işkenceye ve diğer zalimce, insanlık dışı ve küçültücü ceza ve muameleye karşı sözleşme, çocuk hakları sözleşmesi, göçmen işçiler sözleşmesi, engelli kişilerin hakları sözleşmesi, bütün kişilerin zorla kaybettirilmeden korunması uluslararası sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Şartı zemininde insan haklarının korunması Birleşmiş Milletler'in kuruluşu 1930'lu yıllar. Almanya başta olmak üzere Avrupa'da faşizmin yükselişine sahne olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle sonuçlanan bu süreçte ağır insan hakları ihlallerine tanık olunmuştur. İnsanlığa karşı suçların zirve noktasını Yahudilere yönelik toplu imha uygulamalarının oluşturduğu kuşkusuzdur. İnsanlığın ağır yara aldığı bu süreç, 1945'te faşizmin yenilgiye uğratılmasıyla fiilen bitmişse de, bir daha benzer süreçlerin yaşanmamasını sağlamak üzere etkili araçların yaratılması konusu, uluslararası kamuoyunun temel gündemini oluşturmuştur. Bu arayışların ilk somut sonucu, Birleşmiş Milletler'in kurulmasıdır. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması, Milletler Cemiyeti'nin de fiilen sonu olmuştur. Zira, savaş, adı geçen örgütün başarısız, etkisiz kaldığının açık göstergesidir. 1945 yılında Birleşmiş Milletler Şartı Sözleşmesi ile kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü, Milletler Cemiyeti'nin yerini almıştır. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kuruluş sözleşmesinde insan haklarına yoğun bir vurgunun yapılması ve Birleşmiş Milletler'in 1948'de insan hakları evrensel bildirisini ilan etmesi, insan haklarını güvence altına alma arayışlarının diğer somut ürünleri olmuştur. Bu yöndeki çabalar, söz konusu ilk ürünlerden sonra da hız kesmemiş ve gerek Birleşmiş Milletler zemininde, gerekse diğer uluslararası örgütler bünyesinde insan haklarını konu alan önemli belgeler ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler Şartı'nda insan haklarını konu alan normlar Birleşmiş Milletler Örgütü'nü kuran 1945 tarihli Birleşmiş Milletler Şartı'nın giriş bölümünde temel insan haklarına bağlılık vurgusuna yer verildiği gibi, örgütün amaçlarını belirten birinci maddenin üçüncü fıkrasında ırk, cinsiyet, dil veya din ayrımı yapılmaksızın herkes için insan hakları ve temel özgürlüklere saygının teşvik edilmesi ve cesaretlendirilmesi hususunda uluslararası işbirliğinin gerçekleştirilmesi şeklinde bir amaca yer verilmiştir. Kisa 55. maddede BM'nin ırk, cinsiyet, dil veya din ayrımı yapılmaksızın herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine evrensel saygı ve riayeti teşvik edeceğini hükme bağlamıştır. 56. madde, 55. maddedeki amaçları gerçekleştirmek için üye ülkelerin örgütle işbirliği yapmasını öngörmüştür. 13. madde, genel kurulu insan hakları üzerine çalışmalar yapmak ve öneriler geliştirmekle, 68. madde ise, ekonomik ve sosyal konseyi, ekonomik, sosyal alanlarda ve insan haklarının teşviki amacıyla komisyonlar kurmakla görevlendirmiştir. Birleşmiş Milletler Şartı zemininde insan haklarını koruma mekanizmalarının gelişimi, İnsan Hakları Komisyonu'nun kuruluşu ve faaliyetleri kuruluşunu takiben Birleşmiş Milletler'in önüne çıkan acil işlerden biri, evrensel bir insan hakları bildirisinin kaleme alınması olmuştur. Bu görevin üstesinden gelmek üzere Ekonomik ve Sosyal Konsey'in bir insan hakları komisyonu oluşturulması önerisi gündeme gelmiştir. Bu mahiyette bir komisyonun oluşturulmasının Ekonomik ve Sosyal Konsey'den beklenmesinin Birleşmiş Milletler şartına dayanan hukuki bir zemininin olduğunu belirtmek gerekir. Zira yukarıda da değinildiği gibi, şartın 68. maddesi, konseyi, ekonomik, sosyal alanlarda ve insan haklarının teşviki amacıyla komisyonlar kurmakla görevli kılmıştır. Genel kurulun söz konusu öneriyi 12 Şubat 1946'da uygun bulmasını takiben Ekonomik ve Sosyal Konsey, 9 üyeden oluşan İnsan Hakları Komisyonu'nu kurmuştur. Sonradan, üyeliklerine hükümet temsilcilerinin getirilmesi esasının benimsendiği komisyonun üye sayısı zamanla artmış, 1992'de 53'e ulaşmıştır. İnsan Hakları Komisyonu, öncelikli görev olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de kabul edilecek olan İnsan Hakları Evrensel Bildirisini yazma işine eğilmiştir. Gerek kurucu sözleşmesinde gerekse takip eden yıllarda ürettiği belgelerde insan haklarına yaptığı yoğun vurgu, Birleşmiş Milletler Örgütü'nü, insan haklarının korunması bakımından geniş yığınlar nezdinde bir umut haline getirmiştir. Birleşmiş Milletler, gerek bireylerden gerekse hükümet dışı örgütlerden gelen ve insan haklarını konu alan binlerce şikayet dilekçesiyle muhatap olmuştur. Örneğin, 1947-1957 aralığında 65 bin civarında bu tarz başvurunun Birleşmiş Milletler'e ulaştığı kaydedilmektedir. Bergenthal, 1995, S87, durum bu olmakla birlikte, İnsan Hakları Komisyonu, İnsan hakları şikayetlerini inceleme yetkisinin olmadığını ifade etmiştir. Bu tutum, 1947 ve 1959 tarihli kararlarıyla Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından da onay görmüştür. Başka bir anlatımla, Birleşmiş Milletler organları, İnsan haklarını konu alan şikayetleri inceleme yetkilerinin olmadığı şeklinde bir çizgiyi benimsemiştir. Ne var ki, bu yaklaşım şekli, 1965 sonrası dönemde değişmeye ve yerini, insan hakları şikayetlerini dikkate almaya yönelik usuller geliştirmeye çalışan bir tutuma bırakmıştır. 1503 usulünün ortaya çıkması ve kapsamı 1965'ten sonra, Birleşmiş Milletler'in ve İnsan Hakları Komisyonu'nun Asyalı ve Afrikalı üyelerinde artış görülmüştür. Bu yeni üye ülkeler, muzdarip oldukları ırk ayrımcılığı, sömürgecilik ve ekonomik gelişme gibi sorunlardan dolayı Birleşmiş Milletler organlarının insan hakları konularında daha etkin bir tavır almasına yönelik bir eğilimin gelişmesinde pay sahibi olmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1966 tarihli 2144-20 sayılı kararıyla, Ekonomik ve Sosyal Konseye ve İnsan Hakları Komisyonu'na, insan hakları ihlallerini durdurmak için yolların ve araçların geliştirilmesi suretiyle Birleşmiş Milletler'in konuya ilişkin kapasitesini geliştirmeye yönelik yollar ve araçlar üzerinde acil bir değerlendirme yapma çağrısında bulunmuştur. Bu doğrultuda, İnsan Hakları Komisyonu, varsa, büyük insan hakları ihlallerinin süreklilik gösterdiği durumları teşhir etmek üzere, hükümetlerin cevaplarıyla birlikte insan hakları şikayetlerini inceleme yetkisinin olması gerektiğine dair bir öneride bulunmuştur. Komisyonun bu önerisi doğrultusunda, Ekonomik ve Sosyal Konsey, 1970 tarihli ve 1503 sayılı kararıyla İnsan Hakları Komisyonu'nu bu işlevi yerine getirmek üzere yetkilendirmiştir. Mekanizmanın 1503 usulü prosedürü olarak anılma nedeni de, Konseyin söz konusu yetkilendirme kararının 1503 sayısını taşıyor olmasıdır. Robertson ve Merrill's 1996 S-78-79 İnsan Hakları Komisyonu 1503 usulünü işler hale getirmek için Ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunması alt komisyonu, 1947'de kurulmuş olan bu alt komisyon, 1999'dan sonra, insan haklarının teşvik edilmesi ve korunması alt komisyonu adını alacaktır. Bunun merkezi bir rol üstlendiği bir işleyiş öngörmüştür. 1503 usulü çerçevesinde, alt komisyonun bünyesinden çıkan bir çalışma grubu, konuyu alt komisyonun bütününün önüne götürmeden önce, şikayetleri kabul edilebilirlik koşulları bakımından inceleyecektir. 1503 usulü, her başvuruyu değil, sadece süreklilik arz eden büyük insan hakları ihlallerini konu alan başvuruları kapsamaktadır. Bu katı ölçütten dolayı, tekil nitelik gösteren bireysel insan hakları şikayetleri reddedilmektedir. Çalışma grubunun incelemesinden geçen şikayetler, iletişimler, alt komisyon tarafından yeniden gözden geçirilir. Alt komisyon incelemesinden, konunun insan hakları komisyonu önüne götürülmesi veya şikayet hakkında herhangi bir şey yapılmaması şeklindeki iki sonuçtan biri doğar. İnsan Hakları Komisyonu, konu kendisine intikal ettirildiğinde, şu yollardan birini takip edecektir. İyi olayı değerlendirmekten vazgeçebilir. İki konunun, 1235 usulü çerçevesinde ele alınmasına karar verebilir. Üç ilgili devletin rızası olmak koşuluyla, dostane çözüm sağlayacak geçici ad hoc bir komite oluşturabilir. 4 ilgili devletten daha fazla bilgi istemek veya durumu değerlendirme, gözden geçirme kapsamında tutmak üzere bağımsız bir uzmanın veya özel bir raportörün atanmasına karar verebilir. Robertson ve Merrill's 1996 S80 Donnelly, 2010, S39, 1503 usulünün önemli bir özelliği, iletişim ve inceleme süreçlerinde gizliliğin esas olmasıdır. Bununla birlikte, Komisyonun Ekonomik ve Sosyal Konseyi için hazırlayacağı ve konuya ilişkin değerlendirmelerini içeren nihai rapor, bu gizlilik esasının dışındadır. Donnelly, 2010, S39, gizliliğin esas olması, sürecin yavaş ve hantal olması gibi hususlar haklı olarak eleştirilmişse de, 1503 usulünde esas amacın, ilgili devlet üzerinde siyasal baskı uygulamak olduğu ve bu yüzden de söz konusu özelliklerin bu amacın gerçekleşmesine daha uygun olduğu da savunulmuştur. Robertson ve Meris, 1996, S81-82, gerçekten de vurgulamak gerekir ki, 1503 usulünün sonucunda, ilgili devleti bağlayıcı bir yargısal kararın çıkması söz konusu değildir. Bu usulde insan hakları ihlallerinin son bulması, yargısal nitelikli bir kesin karardan değil, konunun uzun ve gizli bir süreç içinde Birleşmiş Milletler organlarının gündeminde kalması suretiyle, ilgili devlet üzerinde siyasal baskı kurulmasından beklenmiş olmaktadır. Sıra sizde bir 1965 yılından sonra Birleşmiş Milletler'in insan hakları konusunda daha etkin bir tavır almasının temel nedeni nedir? Sıra sizde bir yanıt 1965'ten sonra Birleşmiş Milletler'in ve İnsan Hakları Komisyonu'nun Asyalı ve Afrikalı üyelerinde artış görülmüştür. Tarihsel süreçte ırk ayrımcılığı, sömürgecilik ve ekonomik gelişme gibi sorunlara maruz kalan, bu yeni üyeler Birleşmiş Milletler organlarının insan hakları konularında daha aktif bir rol üstlenmesine yönelik bir eğilimin gelişmesinde belirleyici olmuştur. 1235 usulünün kapsamı Ekonomik ve Sosyal Konsey, 1967 tarihli ve 1235 sayılı kararıyla, İnsan Hakları Komisyonu'na ve ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunması alt komisyonuna, büyük çapta insan hakları ihlallerini tetkik etmek yetkisi vermiştir. 1503 usulünün tersine gizliliğin değil açıklığın, aleniliğin esas olduğu bu sistem, bir özel çalışma grubunun veya özel raportörün yerinde incelemeler yapmasını ve yerinde toplanan bilgiler doğrultusunda konuya dair düzenli değerlendirmeler yapılmasını temel almaktadır. Bu mekanizmayı bir üye devlet veya devletler grubu veyahut da alt komisyon harekete geçirebilmektedir. Örneğin, 1235 usulünün işletildiği ilk örnek, Şili'de 1973'te gerçekleşen hükümet darbesini takiben görülen büyük çaplı insan hakları ihlallerine ilişkin olmuştur. 1974'te alt komisyonun Şili'deki sistematik işkence ve kötü muamele uygulamalarının ayrıntılı bir şekilde soruşturulması talebi üzerine, İnsan Hakları Komisyonu 1975 yılında geçici ad hoc bir çalışma grubu görevlendirmiştir. Şili hükümetinin grubun yerinde inceleme yapmasını engelleyici tutumu üzerine çalışma grubunun ilk ziyareti ancak 1978'de gerçekleşebilmiştir. Çalışma grubu, hükümet yetkilileri ile kiliseler ve özel örgütlerin temsilcileriyle görüşmeler yapmış. Keza, hapishaneleri ziyaret ederek tutuklu ve hükümlülerle de mülakatlar gerçekleştirmiştir. Çalışma grubu, söz konusu verilere dayandırdığı raporlarını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ve İnsan Hakları Komisyonu'na sunmuştur. 1979 yılında ise İnsan Hakları Komisyonu, bu kez, özel bir raportör görevlendirmiştir. Özel raportör, yıllık raporlarını genel kurul ve komisyona sunmayı sürdürmüştür. Robertson ve Merrills, 1996, S85-86, görüldüğü gibi, 1503 usulünde olduğu gibi, 1235 usulünde de, süreç sonunda ilgili devlet üzerinde zorlayıcı bir etki yaratacak bağlayıcı bir karara varılması şeklinde bir sonuç söz konusu değildir. Burada da, konuyu uluslararasılaştırarak ilgili devlet üzerinde manevi etki yaratmak suretiyle büyük çaplı, sistematik insan hakları ihlallerinin son bulmasını sağlama yoluna gidilmektedir. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin kuruluşu ve görevleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Aralık 1993'te 48/141 sayılı kararıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği kurumunu oluşturmuştur. Söz konusu karara göre, Yüksek Komiser'in sorumlulukları, herkesin medeni, siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal haklardan, ayrıca azınlık mensuplarının azınlık haklarından etkili biçimde yararlanmasını teşvik ve himaye etmek, Birleşmiş Milletler bünyesinde ve dışında insan hakları faaliyetlerini koordine etmek, Birleşmiş Milletler organlarının kendisine tevdi ettiği görevleri yerine getirmek ve tavsiyelerde bulunmak şeklinde özetlenebilir. Yüksek Komiser, insan haklarının etkili biçimde gerçekleşmesi için hükümetlerle doğrudan diyalog kurma görev ve yetkisiyle de donatılmıştır. 2006 sonrası dönemde insan hakları organlarının yeniden yapılandırılması 2006 yılı İnsan Hakları Komisyonu ve daha önce adı ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunması alt komisyonu olup da 1999'dan itibaren insan haklarının teşvik edilmesi ve korunması alt komisyonu adını almış olan organın akıbetini ilgilendiren, bunun yanı sıra, hukuksal olarak BM şartı zeminine dayandırılan yeni denetim mekanizmalarını geliştiren bir dizi önemli kararın alındığı bir tarihsel eşik olmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 15 Mart 2006 tarihli 60/251 sayılı kararıyla İnsan Hakları Konseyi'ni kurmuştur. İnsan Hakları Komisyonu'nun yerini alan konsey, genel kurulun belirleyeceği 47 üye devletin temsilcisinden oluşmaktadır. Öte yandan, İnsan Hakları Konseyi'nin 5/1 sayılı kararıyla 18 uzmandan oluşan İnsan Hakları Konseyi Danışma Komitesi kurulmuştur. Danışma Komitesi de insan haklarının teşvik edilmesi ve korunması alt komisyonunun yerini almıştır. Söz konusu yeni kurumların halefi oldukları kurumlarla aynı işlevleri üstlendikleri söylenebilecektir. Nitekim, İnsan Hakları Konseyi, Haziran 2007'de aldığı bir kararla, 1503 ve 1235 usullerini sürdürme kararı almıştır. Steiner, Alston ve Goodman, 2007, S811. Öte yandan, 2006 sonrası döneme ilişkin önemli bir yeniliği de gerçekleştiği belirtilmelidir. İnsan Hakları Konseyi'ni kuran 2006 tarihli ve 60/251 sayılı karar, aynı zamanda yeni bir denetim mekanizması yaratmıştır. Evrensel Dönemsel Değerlendirme, Universal Periodic Review adlı bu sisteme göre, Birleşmiş Milletler üyesi devletler, ülkelerindeki insan haklarına ilişkin durumların iyileştirilmesi ve insan haklarına ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesine dair neler yaptıklarını, her 4 yılda bir sunacakları raporlarında anlatacaklardır. Raporlar, İnsan Hakları Konseyi tarafından değerlendirilecektir. http://www.ohcr.org/n/hrbodis/uhd/pages/uprmain. Aspx. Dikkat: 2006 yılında kurulan İnsan Hakları Konseyi, İnsan Hakları Komisyonu'nun yerini almıştır. İnsan Hakları Konseyi Danışma Komitesi de, İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunması Alt Komisyonu'nun yerine geçmiştir. İnternet 2006 sonrası dönemde kurulan yeni organların faaliyetleri ve yeni denetim mekanizması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Birleşmiş Milletler'in http://www.ohcr.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri zemininde insan haklarının korunması medeni ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesinin getirdiği denetim sistemi medeni ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesinin kapsamı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin ilanıyla yetinmemiş ve insan haklarını konu alan ve sözleşme şeklinde formüle edilmiş bir belgenin hazırlanmasına karar vermiştir. Uzun tartışmalardan sonra, 1952 yılında, BM Genel Kurulu, klasik haklar ile sosyal hakları ayrı ayrı düzenleme ve dolayısıyla iki ayrı sözleşme hazırlama kararına varmıştır. Çalışmalar 1966 yılında sonuçlanmış ve ortaya iki sözleşmeler olarak da anılan iki ayrı sözleşme çıkmıştır. Bunlardan Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, MSHUS, Klasik Hakları, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ise sosyal hakları düzenlemiştir. Gerekli imza ve onay süreçlerinden sonra iki sözleşme de 1976 yılında yürürlüğe girmiştir. MSHUS'un kurduğu İnsan Hakları Komitesi'ne bireysel başvuru hakkı tanıyan ek bir nolu seçimlik protokolde sözleşme ile aynı yıl yürürlük kazanmıştır. Ölüm cezasını kaldırmayı amaçlayan ek iki nolu seçimlik protokol ise 1989'da kabul edilmiş ve 1991'de yürürlük kazanmıştır. MSHUS'un tanıdığı haklar şunlardır. Halkların kaderlerine tayin, self determinasyon hakkı, M.1, yaşam hakkı. M.6, işkence ve kötü muamele yasağı. M.7, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı. M.8, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı. M.9, tutukluların insani muamele görme hakkı. M.10, bir sözleşme yükümlülüğünden dolayı özgürlükten yoksun bırakılmama. M.11, seyahat ve oturacağı yeri seçme hakkı. M.12, yabancıların keyfi biçimde sınır dışı edilememesi. M.13, adil yargılanma hakkı. M.14, suç ve cezaların geriye yürümezliği. M.15, hukuksal bir kişilik olarak tanınma hakkı. M.16, özel yaşam hakkı. M.17, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü. M.18, bilgi edinme hakkı ve ifade özgürlüğü. M.19, savaş propagandası ve nefret söylemi yasağı. M.20, barışçıl toplanma özgürlüğü. M.21, örgütlenme özgürlüğü. M.22, evlenme ve bir aile kurma hakkı. M.23, çocuk hakları. M.24, siyasal haklar. M.25, yasa önünde eşitlik. M.26, azınlık hakları. M.27, sözleşmenin öngördüğü İnsan Hakları Komitesi Merkezli Denetim Sistemi MSHUS. 28. maddesi ile kurulmasını öngördüğü İnsan Hakları Komitesi'nin yürüteceği bir denetim mekanizması getirmiştir. Sözleşme, 3 görünümlü bir denetim mekanizması barındırmaktadır. Bunlar, sözleşmedeki haklara işlerlik kazandırmak üzere alınan önlemlerin bir rapor şeklinde BM Genel Sekreteri eliyle İnsan Hakları Komitesi'ne sunulması. M.40, ilgili iki devletin de İnsan Hakları Komitesi'nin konuya ilişkin yetkisini tanımış olmaları koşuluyla, bir taraf devletin, diğer bir taraf devleti sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle komiteye şikayet etmesi, devlet başvurusu, M.41 ve nihayet, bireysel başvuru hakkını düzenleyen ek protokolün ilgili devlet tarafından kabul edilip onaylanması koşuluyla, kişilerin, sözleşme ile tanınan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bir taraf devlet hakkında komiteye başvurmasından bireysel başvuru, birinci seçimlik protokol, M.1 oluşmaktadır. Ne var ki, komitenin raporların sunumu ve başvuru durumlarında yetkisi çok sınırlıdır ve yargısal bir işlevin ifasına yönelik olduğunu söylemek zordur. Komite, raporlar karşısında, taraf devletlere kendi değerlendirmelerini ve uygun gördüğü genel görüşlerini iletecektir. M.40/4 Devlet başvurularında ise, bir arabulucu kurum olarak çalışacak, dostane çözümün sağlanması halinde, olayların ve varılan sonucun kısaca belirtilmesiyle, M.41/1 iyi, aksi durumda ise salt olayların kısaca belirtilmesiyle yetinecektir. M.41/1-2, benzer şekilde, bireysel başvurularda da, gerekli yazışmaların ve incelemelerin ardından görüşlerini ilgili devlete ve başvurucu bireye yollayacaktır. Birinci seçimlik protokol, M.5, görüldüğü gibi, komite, mahkeme veya yargısal bir merci olarak yapılandırılmamıştır ve dolayısıyla, ihtilafları etkili biçimde çözüme bağlayacak, ilgililere yaptırım uygulayabilecek kudretten yoksundur. Bununla birlikte, başvuruların kabul edilip işin esasına girildiği durumlarda, komitenin nihai değerlendirmesinde, şikayete konu ilgili hakkın ihlal edilip edilmediğine dair görüşünü açıkladığı belirtilmelidir. Birleşmiş Milletler'in aşağıda yer verilecek diğer insan hakları temalı komitelerinin başvurular karşısındaki yetki ve imkanlarının, İnsan Hakları Komitesi'ninkiyle benzer nitelikte olduğunu da belirtmek gerekir. Dikkat: medeni ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesinin getirdiği denetim sisteminde komite, mahkeme veya yargısal bir merci niteliğine sahip değildir. Bu nedenle insan hakları ihlallerine yönelik etkin bir yaptırımından yoksundur. Sıra sizde iki, İnsan Hakları Komitesi'nin etkin bir denetim mekanizması geliştirememiş olmasının temel nedeni ne olabilir? Sıra sizde iki, yanıt: komite, mahkeme veya yargısal bir merci olarak yapılandırılmamıştır. Bu nedenle, komite insan haklarına ilişkin ihtilafları etkili biçimde çözüme bağlayacak, ilgililere yaptırım uygulayabilecek kudretten yoksundur. Birleşmiş Milletler'in diğer sözleşme temelli denetim organları Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, 1966 tarihli, 1976'da yürürlüğe giren Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, ESKUS'da öngörülen denetim sisteminin organı olarak işlev gören ve bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır. Komite, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in Mayıs 1985 tarihli 1985/17 sayılı kararıyla kurulmuş ve adı geçen sözleşmenin Ekonomik ve Sosyal Konsey'e yüklediği denetim görevi işlevini üstlenmiştir. ESKUS'un benimsediği denetim sistemi, sözleşmeye taraf devletlerin sözleşme yükümlülüklerinin gereklerini yerine getirmek üzere neler yaptıklarının anlatıldığı düzenli raporlarını BM Genel Sekreteri eliyle Ekonomik ve Sosyal Konsey'e sunmasından ibarettir. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık 2008'de, ESKUS sistemine bireysel başvuru, şikayet mekanizmasını getiren bir seçimlik ek protokol kabul etmiştir. Söz konusu ek protokol, 2009'da imzaya açılmıştır. Öte yandan, komite, Eskimos hükümlerine açıklık getirmek üzere genel yorumlarda da bulunmaktadır. http://www.iki.ohcr.org/english/bodies/index.htm.Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi. Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi 1965 tarihli 1969'da yürürlüğe giren her türlü ırk ayrımcılığının kaldırılması sözleşmesinin öngördüğü denetim sistemini gerçekleştiren organdır. Bağımsız uzmanlardan oluşan komite, sözleşmeye taraf devletlerin sözleşme yükümlülükleri ile ilgili durumlarını içeren düzenli raporlarını incelemekte ve görüş ve önerilerini ilgili devlete bildirmektedir. Rapor sisteminin yanı sıra erken uyarı usulü, devlet başvurusu ve bireysel başvuruda adı geçen sözleşmenin tanıdığı ve komitenin görevli olduğu denetim yollarıdır. Erken uyarı sistemi, sözleşmenin büyük çapta ihlal edilmekte olduğu ve dolayısıyla acil müdahale gerektiren durumlar için öngörülmüş bir mekanizmadır. Bir taraf devlete karşı bireysel başvuru yapılabilmesi, bu devletin sözleşmenin 14. maddesinin öngördüğü ve bireysel başvuruyu tanıdığını açıklayan beyanına bağlıdır. Komite, sözleşme hükümlerini açıklayıcı mahiyette genel tavsiyeler, genel yorumlar, de geliştirebilmektedir. http://www.iki.ohcr.org/english/bodies/cev/index.htm.Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi 1979 tarihli 1981'de yürürlüğe giren Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi'nin bağımsız uzmanlardan oluşan denetim organıdır. Sözleşmeye taraf olan devletler, sözleşme yükümlülüklerine ilişkin durumlarını açıklayan düzenli raporları komiteye sunmakla yükümlüdür. Öte yandan, ilgili devletin sözleşmeye ek seçimlik protokole taraf olması koşuluyla, bu devlet aleyhine bireysel başvuruda bulunma imkanı vardır. Ek seçimlik protokol, komiteye ağır veya sistematik hak ihlallerinin yaşandığı durumlarda söz konusu ülkede soruşturma başlatma yetkisi de vermektedir. Bunların yanı sıra, komite, açıklayıcı nitelikte genel tavsiyelerde de bulunabilmektedir. http://www.iki.ohcr.org/english/bodies/index.htm İşkenceye Karşı Komite. İşkenceye Karşı Komite 1984 tarihli 1987'de yürürlüğe giren işkenceye ve diğer zalimce, insanlık dışı ve küçültücü ceza ve muameleye karşı sözleşmenin öngördüğü denetim sistemini gerçekleştiren ve 10 bağımsız uzmandan oluşan organdır. Söz konusu sözleşmeye taraf devletler, sözleşme yükümlülüklerinin gereklerini nasıl yerine getirdiklerini gösteren düzenli raporları komiteye sunmakla yükümlüdür. Komite, her rapor hakkında değerlendirme ve tavsiyelerini ilgili devlete iletir. Komite, rapor sisteminin yanı sıra, bireysel başvurular ile devlet başvurularını inceleme ve soruşturma yapma görev ve yetkileriyle de donatılmıştır. http://www.ikinokta.ohchr.org/english/bodise/jatindex.htm İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi İşkencenin ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı ve Küçültücü Ceza ve Muamelenin Önlenmesi Alt Komitesi. Kısaca İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi İşkenceye ve Diğer Zalimce, İnsanlık dışı ve küçültücü ceza ve muameleye karşı sözleşmeye 2002'de eklenen ve 2006'da yürürlüğe giren bir seçimlik protokolle kurulmuştur. Bu komite, ihlalleri önlemeye yönelik operasyonel bir işlevle donatılmış olmak bakımından diğer BM komitelerinden ayrılmaktadır. Alt komite, polis merkezlerini, askeri ve sivil cezaevlerini, tutukevlerini, akıl hastanelerini ve sosyal bakım kurumlarını ziyaret etme yetkisine sahiptir. Özgürlüğünden yoksun konumdaki kişilerle birebir görüşmeler yapma, konu hakkında bilgisine başvurmanın uygun görüldüğü resmi veya gayri resmi kişi ve kurumlarla temas kurmak, komitenin yetkisi dahilindedir. Komite, ülke ziyaretlerinden sonra, tavsiye ve gözlemlerini içeren gizli bir raporu ilgili devlete sunar. Şayet ilgili devlet işbirliğine yanaşmaz veya alt komitenin tavsiyeleri doğrultusunda ileri adımlar atmaktan imtina ederse, alt komite, işkenceye karşı komiteden, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasını veya söz konusu raporu yayınlamasını isteyebilir. Öte yandan, alt komiteyi kuran seçimlik ek protokole göre, taraf devletlerin her biri, ulusal önleme mekanizmaları adıyla anılan bağımsız bir ulusal organ kurmakla yükümlüdür. Alt komitenin diğer bir görevi de, bu ulusal önleme merkezlerine danışmanlık yapmak, onlara işlerinde yardımcı olmaktır. http://www.ikinokta.ohchr.org/english/bodise/jat/opjat/index.htm. Çocuk Hakları Komitesi. Çocuk Hakları Komitesi, 1989 tarihli, 1990'da yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bağımsız uzmanlardan oluşan denetim organıdır. Komite, söz konusu sözleşmenin ve bu sözleşmeye ek iki protokolün çocukların silahlı çatışmaya sokulması hakkında protokol ile çocuk satışı, çocuk fuhuşu ve çocuk pornografisi hakkında protokol hükümlerine ilişkin uygulamayı denetler. Sözleşmeye ve protokollere taraf devletler, yükümlülüklerinin gereklerini nasıl yerine getirdiklerine dair düzenli raporlarını komiteye sunar. Komite, değerlendirmelerini ve tavsiyelerini ilgili devlete iletir. Kisa, komite, söz konusu hükümleri açıklayıcı mahiyette genel yorumlarda da bulunur. Eklemek gerekir ki, 2012 yılı itibariyle imzaya açılmış bulunan ve komiteye ihlale uğradığı iddiasıyla çocukların başvuru yapabilmesini mümkün kılacak ek protokol Birleşmiş Milletler'in 10 üye devletinin onayıyla yürürlük kazanacaktır. https://www.2.ohcr.org/english/bodis/cr/index.htm. Bu protokolün Çocuk Hakları Komitesi'nin etki gücünü artıracağı kuşkusuzdur. Göçmen İşçiler Komitesi, bütün göçmen işçilerin ve onların aile üyelerinin haklarının korunması komitesi. Kısaca Göçmen İşçiler Komitesi, 1990 tarihli 2003'te yürürlüğe giren, bütün göçmen işçilerin ve onların aile üyelerinin haklarının korunması uluslararası sözleşmesinin bağımsız uzmanlardan oluşan denetim organıdır. Komite, taraf devletlerin sözleşme yükümlülüklerinin gereklerini nasıl yerine getirdiklerini gösterdikleri düzenli raporları inceler ve değerlendirme ve tavsiyelerini ilgili devlete iletir. Adı geçen sözleşmenin 77. maddesi bireysel başvuru mekanizması da öngörmüştür. Bununla birlikte, bu mekanizmanın işler hale gelmesi en az 10 taraf devletin bu mekanizmayı tanıma beyanında bulunmasına bağlıdır. Henüz yeterli sayıya ulaşılamamıştır. Komite, sözleşme hükümlerini açıklayıcı mahiyette genel yorumlarda da bulunabilmektedir. http://www.2.ohcr.org/english/bodis/cmwindex.htm Engelli Kişilerin Hakları Komitesi. Engelli Kişilerin Hakları Komitesi, 2006 tarihli 2008'de yürürlüğe giren Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi'nin bağımsız uzmanlardan oluşan denetim organıdır. Adı geçen sözleşmeye taraf devletler, komiteye, sözleşmedeki hakların ülkelerinde nasıl gerçekleştirildiğini anlatan düzenli raporlar sunmakla yükümlüdür. Komite, bu raporları inceler ve ilgili devletlere değerlendirme ve tavsiyelerini iletir. 2008'de yürürlüğe giren seçimlik ek protokol, komiteye bireysel başvuruları inceleme yetkisi getirmiştir. http://www.ohcr.org/en/hr/bodis/cr/pd/pages/zorla kaybettirilmeye dair komite 2006 tarihli 2010'da yürürlüğe giren bütün kişilerin zorla kaybettirilmeden korunması uluslararası sözleşmesinin uygulanışını denetleyen ve bağımsız uzmanlardan oluşan organdır. Adı geçen sözleşme, zorla kaybettirilmeden getirilmeyi devlet görevlileri tarafından veya devletin yetkilendirdiği, desteklediği, zımnen rıza gösterdiği kişiler veya kişi gruplarınca bir kişinin özgürlüğünden mahrum bırakılması ve bu durumun inkar edilmesi veyahut da kaybolan kişinin akıbetinin ve nerede olduğunun gizlenmesi şeklinde tanımlanmıştır. M.2. Aynı sözleşmenin 5. maddesi. Zorla kaybettirmenin yaygın ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesini insanlığa karşı suç olarak nitelemiştir. Sözleşmeye taraf devletler, sözleşme yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiklerine dair düzenli raporlarını komiteye sunar. Komite, görüş ve tavsiyelerini ilgili devlete iletir. Öte yandan, sözleşmenin 31. maddesine göre, sözleşmeye taraf bir devlet, sözleşmeyi onaylarken veya da daha sonraki bir tarihte, komitenin, bireysel başvuruları kabul etme ve değerlendirme yetkisini tanıyabilir. Başka bir ifadeyle, rapor sistemine ilaveten, ilgili devletin kabul etme beyanına bağlı olarak, ihlal iddialarıyla ilgili bireysel başvuruda bulunma imkanı da getirilmiştir. 32. madde ise, komitenin konuyla ilgili yetkisinin tanındığının ilgili devletçe beyan edilmesi şartıyla, devlet başvurusu yolunu da açık tutmuştur. Bu yolun işletilebildiği durumda, sözleşmeye taraf bir devlet, diğer taraf devleti, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle şikayet edebilecektir. Özet 1930'lu yıllar ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı, İnsan haklarının ağır ve sistematik ihlallerinin görüldüğü bir tarihsel kesit olmuştur. Savaştan sonra, milletler cemiyetinin yerini almak üzere yeni bir uluslararası örgütün kurulmasına karar verilmiş ve böylece Birleşmiş Milletler Örgütü doğmuştur. Birleşmiş Milletler'in kurucu şartı insan hakların yoğun vurgular taşıyan normlar içermiştir. Keza, şart, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu insan hakları alanında çalışmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, Ekonomik ve Sosyal Konseyi de insan haklarının teşviki için komisyonlar kurmakla görevlendirmiştir. Şartta geçen bu hususlar, şart çerçevesinde bir takım insan hakları organ ve mekanizmalarının gelişiminin hukuksal dayanağını oluşturmuştur. Birleşmiş Milletler'in acil bir iş olarak evrensel bir insan hakları bildirisi hazırlamakla karşı karşıya kalması, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in İnsan Hakları Komisyonu adlı bir organ kurmasını hızlandırmıştır. İnsan Hakları Komisyonu, ilk iş olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948'de kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirisini kaleme almıştır. Başlangıçta, İnsan Hakları Komisyonu, insan hakları ihlallerini konu alan şikayetlere bakmaya yetkili olmadığı görüşünde olmuştur. Bu yaklaşım, Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından da benimsenmiştir. Ne var ki, Birleşmiş Milletler'e üye olan Afrika ve Asyalı ülkelerinde tazikiyle, bu yaklaşım şekli zamanla değişmiştir. İnsan Hakları Komisyonu, varsa, Büyük insan hakları ihlallerinin süreklilik gösterdiği durumları teşhir etmek üzere, hükümetlerin cevaplarıyla birlikte insan hakları şikayetlerini inceleme yetkisinin olması gerektiğine dair bir öneride bulunmuştur. Komisyonun bu önerisi doğrultusunda, Ekonomik ve Sosyal Konsey, 1970 tarihli ve 1503 sayılı kararıyla İnsan Hakları Komisyonu'nu bu işlevi yerine getirmek üzere yetkilendirmiştir. Böylece, 1503 usulü olarak anılan mekanizma doğmuştur. Her başvuruyu değil, sadece süreklilik arz eden büyük insan hakları ihlallerini konu alan başvuruları kapsayan 1503 usulüne göre, 1947'de kurulmuş olan ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunması alt komisyonu. Bu alt komisyonun adı daha sonra iki kez değişmiştir. Bünyesinden çıkan çalışma grubu başvuru hakkında ilk incelemeyi yapar. Bu ilk incelemeden sonra konu alt komisyona ve şayet reddedilmemiş, İnsan Hakları Komisyonu önüne gelir. Komisyon, konuyla ilgili hiçbir şey yapmama kararını benimseyebileceği gibi, dostane çözüm, konu hakkında ilgili devletten daha fazla bilgi ve belge isteme veya da konuyu 1235 usulü çerçevesinde ele alma seçeneklerinden birini benimser. İnsan Hakları Komisyonu'nun Ekonomik ve Sosyal Konsey için konuyla ilgili olarak hazırlayacağı nihai rapor dışında 1503 usulünün bütün aşamalarında gizlilik esastır ve bu usulle benimsenen temel çizginin ilgili devlet üzerinde siyasal baskı yaratmak yoluyla konuyu çözüme kavuşturmak olduğu söylenebilir. Ekonomik ve Sosyal Konsey, 1967 tarihli ve 1235 sayılı kararıyla, İnsan Hakları Komisyonu'na ve ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunması alt komisyonuna, büyük çapta insan hakları ihlallerini tetkik etmek yetkisi vermiştir. 1503 usulünün tersine gizliliğin değil açıklığın aleniliğin esas olduğu ve 1235 usulü olarak anılan bu sistem, bir özel çalışma grubunun veya özel raportörün yerinde incelemeler yapmasını ve yerinde toplanan bilgiler doğrultusunda konuya dair düzenli değerlendirmeler yapılmasını temel almaktadır. 1503 usulünde olduğu gibi, 1235 usulünde de, süreç sonunda ilgili devlet üzerinde zorlayıcı bir etki yaratacak bağlayıcı bir karara varılması şeklinde bir sonuç söz konusu değildir. Burada da amaç, konuyu olabildiğince uluslararası platforma taşımak ve ilgili devlet üzerinde siyasal tazyik yaratmak suretiyle insan hakları ihlallerine son verilmesini sağlamaktır. Birleşmiş Milletler Şartı temeline dayandırılabilecek bir diğer insan hakları kurumu, 1993 tarihinde kurulmuş olan İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'dir. Yüksek Komiser'in görevi, insan haklarının etkili biçimde gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak, bu doğrultuda insan hakları faaliyetlerinde koordinatörlük görevini ifa etmek ve Birleşmiş Milletler organlarına tavsiyelerde bulunmaktır. Yüksek Komiser, ilgili hükümetlerle doğrudan temas kurmak şeklinde bir yetkiyle de donatılmıştır. 2006 yılı Birleşmiş Milletler şartına dayanan insan hakları kurum ve mekanizmalarında bir takım değişikliklerin ve yeniliklerin görülmeye başlandığı sürecin eşiğini oluşturmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 15 Mart 2006 tarihli 60/251 sayılı kararıyla İnsan Hakları Konseyi'ni kurmuştur. İnsan Hakları Komisyonu'nun yerini alan konsey, genel kurulun belirleyeceği 47 üye devletin temsilcisinden oluşmaktadır. Öte yandan, İnsan Hakları Konseyi'nin 5/1 sayılı kararıyla 18 uzmandan oluşan İnsan Hakları Konseyi Danışma Komitesi kurulmuştur. Danışma Komitesi de, daha önce adı Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu olup da 1999'dan itibaren insan haklarının teşvik edilmesi ve korunması Alt Komisyonu adını almış olan organın yerini almıştır. Bu yeni kurumlar, 1503 ve 1235 usullerinin işletilmesi de dahil olmak üzere halefi oldukları kurumlarla aynı işlevleri üstlenmiştir. Bu yeni dönemde farklı olarak yeni bir denetim mekanizması olan Evrensel Dönemsel Değerlendirme adlı sistem yaratılmıştır. Bu sisteme göre Birleşmiş Milletler üyesi devletler, insan haklarına ilişkin ülkelerindeki durumları ve bu alanda iyileştirmeye dönük neler yaptıklarını 4 yılda bir hazırlayacakları raporları sunacak ve bu raporlar İnsan Hakları Konseyi tarafından değerlendirilecektir. Birleşmiş Milletler zemininde varlık kazanan ikinci tür insan hakları koruma mekanizmaları, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine dayanan yapı ve işleyişlerden oluşmaktadır. Bunların başlıcası, 1966 tarihli Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, MSHUS'nin getirdiği koruma sistemidir. Klasik hakları düzenleyen MSHUS, 28. maddesiyle kurduğu İnsan Hakları Komitesi'ni merkez alan bir denetim sistemi getirmiştir. Sözleşme, 3 sütundan oluşan bir denetim mekanizması barındırmaktadır. Bunlar, sözleşmedeki haklara işlerlik kazandırmak üzere alınan önlemlerin bir rapor şeklinde BM Genel Sekreteri eliyle İnsan Hakları Komitesi'ne sunulması, M.40, ilgili iki devletin de İnsan Hakları Komitesi'nin konuya ilişkin yetkisini tanımış olmaları koşuluyla, bir taraf devletin, diğer bir taraf devleti sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle komiteye şikayet etmesi, devlet başvurusu, M.41 ve nihayet, bireysel başvuru hakkını düzenleyen ek protokolün ilgili devlet tarafından kabul edilip onaylanması koşuluyla, kişilerin, sözleşmeyle tanınan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bir taraf devlet hakkında komiteye başvurmasından bireysel başvuru, birinci seçimlik protokol, M.1 oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler sözleşmelerine dayanan diğer insan hakları denetim koruma organları ise şunlar olmuştur. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Irk ayrımcılığının kaldırılması komitesi, kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması komitesi, işkenceye karşı komite, işkencenin önlenmesi alt komitesi, çocuk hakları komitesi, göçmen işçiler komitesi, engelli kişilerin hakları komitesi, zorla kaybettirilmeye dair komitedir. Bunlardan, operasyonel bir işlevle donatılmış olan işkencenin önlenmesi alt komitesi hariç tutulacak olursa, bütün komiteler, dayandıkları sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda, temel olarak rapor sistemine dayanan bir işleyişe sahiptir. Buna göre, sözleşmeye taraf devletler, sözleşme yükümlülüklerinin gereklerini nasıl yerine getirdiklerini gösteren düzenli raporlarını ilgili komitelere sunmakta. Komiteler ise, raporu temel alan değerlendirme ve tavsiyelerini ilgili devletlere iletmektedir. Rapor sistemine ek olarak bazı sözleşmeler ya doğrudan sözleşmeden kaynaklanan ya da ek protokollerle getirilen bireysel başvuru ve devlet başvurusu gibi şikayet mekanizmalarını da tanımıştır. Bunların tanındığı durumlarda ilgili komitenin görev ve yetkilerinin daha geniş olduğu kuşkusuzdur. Ne var ki, MSHUS sisteminde olduğu gibi, bu sözleşmelerde de, tarafları yaptırım öngören, yargısal nitelikli ve dolayısıyla zorlayıcı komite kararlarından söz etmek mümkün değildir. Kendimizi sınayalım, soru bir: aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in kurulmasındaki tarihsel etkenlerden birisi olarak düşünülemez? Soru bir: A seçeneği Milletler Cemiyeti'nin barışı sağlamada yetersiz kalması. Soru bir: B seçeneği Yahudi soykırımı. Soru bir: C seçeneği Avrupa'da faşizmin yükselişi. Soru bir de seçeneği insan haklarına yoğun bir vurgu yapma ihtiyacı. Soru bir E seçeneği Almanya'nın toprak bütünlüğünün korunması. Soru birin doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise Birleşmiş Milletler'in kuruluşu konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2: Ekonomik, sosyal alanlarda ve insan haklarının teşviki amacıyla komisyonlar kurmakla görevli olan Birleşmiş Milletler organı aşağıdakilerden hangisidir? Soru 2: A seçeneği Güvenlik Konseyi. Soru 2: B seçeneği Ekonomik ve Sosyal Konseyi. Soru 2: C seçeneği Genel Meclis. Soru 2: D seçeneği Adalet Divanı. Soru 2: E seçeneği İnsan Hakları Komisyonu. Soru 2'nin doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise İnsan Hakları Komisyonu'nun kuruluşu ve faaliyetleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3: Birleşmiş Milletler'in insan haklarını koruma noktasında daha aktif bir tutum takınması hangi yıldan sonra gerçekleşmiştir? Soru 3: A seçeneği 1930. Soru 3: B seçeneği 1945. Soru 3: C seçeneği 1952. Soru 3: D seçeneği 1965. Soru 3: E seçeneği 1995. Soru 3'ün doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise 1503 usulünün ortaya çıkması ve kapsamı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. İnsan Hakları Komisyonu'nun büyük insan hakları ihlallerinin süreklilik gösterdiği durumları teşhir etmek üzere sahip olduğu yetkilerin bulunduğu mekanizmaya ne ad verilir? Soru 4. A seçeneği 1503 usulü. Soru 4. B seçeneği alt komisyon. Soru 4. C seçeneği insan hakları koruma usulü. Soru 4. D seçeneği ayrımcılığın korunması usulü. Soru 4. E seçeneği azınlıkların korunması usulü. Soru 4'ün doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise 1503 usulünün ortaya çıkması ve kapsamı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Birleşmiş Milletler'in 1235 usulü çerçevesinde büyük çapta insan hakları ihlallerini tetkik ettiği ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? Soru 5 A seçeneği Türkiye. Soru 5 B seçeneği Irak. Soru 5 C seçeneği İran. Soru 5 D seçeneği Şili. Soru 5 E seçeneği Brezilya. Soru 5'in doğru yanıtı D. Yanıtınız yanlış ise 1235 usulünün kapsamı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği hangi yılda kurulmuştur? Soru 6. A seçeneği 1993. Soru 6. B seçeneği 1995. Soru 6. C seçeneği 1999. Soru 6. D seçeneği 2000. Soru 6. E seçeneği 2001. Soru 6'nın doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin kuruluşu ve görevleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. 2007 yılından itibaren 1503 ve 1235 usullerini işletmeye hangi organ yetkili olmuştur? Soru 7. A seçeneği İnsan Hakları Mahkemesi. Soru 7. B seçeneği İnsan Hakları Konseyi. Soru 7. C seçeneği İnsan Hakları Komisyonu. Soru 7. D seçeneği Adalet Divanı. Soru 7 E seçeneği Genel Kurul. Soru 7'nin doğru yanıtı B. Yanıtınız yanlış ise 2006 sonrası dönemde insan hakları organlarının yeniden yapılandırılması konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi medeni ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesinin tanıdığı haklardan değildir? Soru 8. A seçeneği yaşam hakkı. Soru 8. B seçeneği işkence yasağı. Soru 8. C seçeneği kişinin dilediği ülkenin vatandaşlığına geçme hakkı. Soru 8. D seçeneği düşünce özgürlüğü. Soru 8. E seçeneği kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı. Soru 8. Doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise medeni ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesinin kapsamı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Medeni ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesinin öngördüğü denetim mekanizması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru 9. A seçeneği devlet başvurusu usulü öngörülmüştür. Soru 9. B seçeneği bireysel başvuru usulü öngörülmüştür. Soru 9. C seçeneği İnsan Hakları Komitesi, mahkeme veya yargısal bir merci olarak yapılandırılmıştır. Soru 9. D seçeneği İnsan Hakları Komitesi ihtilafları etkili biçimde çözüme bağlayacak, ilgililere yaptırım uygulayabilecek kudretten yoksundur. Soru 9E seçeneği İnsan Hakları Komitesi. Taraf devletlere kendi değerlendirmelerini ve uygun gördüğü genel görüşlerini iletecektir. Soru 9'un doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise sözleşmenin öngördüğü İnsan Hakları Komitesi merkezli denetim sistemi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 her türlü ırk ayrımcılığının kaldırılması sözleşmesinin büyük çapta ihlal edilmekte olduğu ve dolayısıyla acil müdahale gerektiren durumlar için öngörülmüş mekanizmaya ne ad verilmektedir? Soru 10A seçeneği bireysel başvuru, soru 10B seçeneği erken uyarı usulü, soru 10C seçeneği insani müdahale, soru 10D seçeneği barış koruma, soru 10E seçeneği devlet başvurusu. Soru 10'un doğru yanıtı B. Yanıtınız yanlış ise ırk ayrımcılığının kaldırılması komitesi konusunu yeniden gözden geçirin. Yes.